Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimizi devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, bir kız ve bir erkek genç, önceden sevgili hayatı yaşadıktan sonra ciddi olarak düşünüp evlendiklerinde o yaşadıkları, daha önceki yaşantıları günah mıdır diyor. Tabii ki, yani daha önceden nikah yok. Nişanlık devresinde bile biz mesafeli durmalarını tavsiye ediyoruz. Tabii ki başkalarının yanında, üçüncü kişinin olduğu yerde beraber bulunabilirler, gezerler. Yani halka açık olan yerlerde bulunabilirler. Ama özellikle kilitli kapılar arkasında nikahsız olan kimselerin, birbirine nikah düşen kimselerin kilitli kapılar arkasında kimsenin gelmediği, girmediği, girmeyeceği bir yerde baş başa bulunmalarına halveti sahiha denmiş. Halvet, baş başa bulunma. Dolayısıyla böyle bir durumda kadın töhmet altında kalıyor. Daha sonra ayrılmaları durumunda acaba bunlar bir araya geldiler mi manasında, bakire mi dul mu anlamında kadın dolayısıyla manevi bakımdan bir değer kaybına uğruyor. Yani bu yüzden kimsenin gelmediği, girmediği kilitli kapılar arkasında bulunmamaları gerektiğini söylüyor nişanlık devrelerinde de. Dolayısıyla hele nişanlığın da olmadığı bu gibi flört denilen hayatın İslam'da yerinin olmadığını biliyoruz. Yani bunların tabii ki asıl büyük günah olan zina, bildiğimiz gibi. Zina olmamak kaydıyla diğerleri belki küçük günahlar kabilinden olabilir. O açıdan konu değerlendirilebilir. Mesela Allah Resulü döneminde şöyle bir hadise olmuş. Bu soruya cevap olabilecek nitelikte. Bir akşam namazına girmek üzereyken bir sahabi gelmiş. Ya Resulallah demiş, böyle böyle bir kadın demiş. Nikahımız yok. Neyse, kim kime ilgi duyduysa zina etmedik demiş. Ama zinanın dışında olan şeyleri yaptık. Hatta kubleten ifadesi var, öpme anlamında. Böyle bir durum oldu. Ben ne yapmalıyım demiş peygamberimize. Yani bunun kefareti nedir, cezası nedir? Allah'ın Resulü başını öbür tarafa çevirmiş. Senden bunu beklemezdim anlamında. Ve bu arada mescide girilmiş. Cemaatle namaz kılınmış. Çıkarken Allah'ın Resulü mescidin önünde o kişiyi araştırıyor. O bana soru soran nerede diyor. Bakıyor, o da mescitten çıkıyor cemaatle beraber. Gel diyor o kişiye. Mağfiret olundun diyor peygamberimiz. Ama bundan sonra dikkat et diyor. Bugün mağfiret olundun, bundan sonra dikkat et. Dolayısıyla onun arkasından Allah Resulü şu ayet-i kerimenin bununla ilgili olarak indiğini ifade ediyor. Ekimis selakita tarafeyin neheri ve zülefe minelley innel hasenat yüzümüne seyyat ayetini okuyor peygamberimiz. Ekimis selakita, ey Habibim namaz kıl. Namaz kılındı. İşte akşam namazı oluyor kılınan. Tarafeyn neheri ve zülefe minelleyl. Gündüzün iki ucunda. Bir ucu akşam oluyor yani. Bir ucu sabah namazı veya öğlen diyen de var yorum olarak. Dolayısıyla gündüzün iki ucunda olan namazları kıl. Akşam namazıydı o gün kılınan. O namaz kılındı. Ve zülefe minelleyl ve gecenin ilerleyen saatlerinde namaz kıl. Ondan sonra innel hasene yüzübüne seyyat. Şüphesiz yapılan haseneler, iyilikler seyyiatı yok eder. Yani o akşam namazını cemaatle kılması o kişinin bir hasenedir, yapılan iyiliktir. Seyyiat nedir? O kadınla zinanın dışında tabii ki hafife olan bir iki bir şey yapması seyyiattır. Yapılan haseneler seyyiatı yok eder. Yani yorum olarak sanki bu akşam namazını cemaatle kılma sebebiyle senin günahın affolundu anlamına geldiği biraz belli oluyor. Onun üzerine bu sahabi diyor ki, tabii seviniyor, kendisini de kapsayan, belki affedildiğini bildiren ayet-i kerime inmiş o sırada ve kendisi haber verilmiş. Ya Resulallah diyor, bu yalnız benimle mi ilgili yoksa diğer müminlere de ilgilendiren bir hüküm müdür diye soruyor Allah'ın Resulü. Bütün müminler içindir diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bütün müminler için bu şekilde namaz kıldıkça namaz aralarındaki günahlar mağfiret olunur buyuruyor. Ki başka hadis-i şeriflerde bildiğimiz gibi Estelvatür Hams, gün ve gecede kılınan 5 vakit namaz, mükeferatün lima beynehünne, lima beynehe. Aralarındaki günahlar, küçük günahlar için bir kefarettir buyuruluyor. Yani namaz kıldıkça, namaz aralarında meydana gelmiş olabilen küçük günahlar için kefaret olur. İki cuma namazı, bir haftalık süre içindeki küçük günahlara kefaret olur buyurulmuş. Öbür taraftan Ramazan ayı mesela, Ramazan ayındaki oruçlar, teravih namazları ve bu arada Kadir gecesi, ihya etme gibi bakıyorsunuz. Bir takım tevbeler, istiğfarlar, dualar yıllık olan günahlara kefaret olabiliyor. Hacca gitmekte ömür boyu o zamana kadar olan günahları alıp getirebiliyor. Tabii ki bunların içinde büyük günah dediklerimiz yine de istina ediliyor. Büyük günahların ayrıca belli bir cezası, kefareti gerektiğini biliyoruz. 12-13 kadar büyük günahların kendiliğinden, tevbe etmeden silinebileceğine dair pek açıklık yok. Onlar için özel bir istiğfar, özel bir kefaret, özel bir maddi tazminat, ceza neler gerekiyorsa her birinin özelliğine göre büyük günahların, mesela kul hakları ile ilgili olan konuların çözülmesi de gerekiyor. Kul hakkı yenmiş, başkasının parasının üzerine yatılmış, borcunuzu ödememişsiniz, imkanlarınız olduğu halde ondan sonra ellerinizi Allah, Cenab-ı Hakk'a açarak dua ediyorsunuz. Ya Rabbi, filanca yola 10 bin lira borcumu filanca zamanda ödemedim. Sen dilersen affedersin. Evet, bu bir kul hakkı ama sen Yüce Allah'sın, Rahman'sın, Rahim'sin, beni mağfiret et desek de boşuna dua ederiz. O 10 bin lirayı ödemedikçe kardeşimize, hatta yıllar geçtiyse, 10 bin lira değer kaybettiyse günümüzün parasıyla, onun enflasyon farkını, belki icra masraflarını, protesto masraflarını, o 10 bin lirayı almak için bir takım masraflar yaptıysa, onları da dikkate alarak ödemedikçe kul hakkı düşmüyor. Neden? Çünkü yarın kıyamet gününde o kul bunu isteyecek. Ya Rabbi, bana olan borcunu ödemedi diyecek ve bunu sizin amellerinizden alacak. Günah, sevaplarınızdan bu ölçüde eksiklik meydana gelecek. Sevaplarınız yoksa mesela günahımı yüklensin anlamında karşı taraf günahını bize yüklemeye çalışacak kıyamet gününde. Ve herkesin orada hesaplaşması söz konusu. O yüzden kısaca buna benzer büyük günahların dışında kalan günahların mağfiret olunduğuna dair doğrusu ayetler, hadis-i şerifler var ama yine de sakınmak gerekir. Yani buna benzer hususlarda İslam'ın hükmü neyse ona tabi olmak en nezih olan yaşantıdır. O yüzden gerek birbirini isteyen, ileride evlenmeyi düşünen hanım kızla erkeğin ve ikisi nişanlı olanların İslami ölçüler içinde davranması, nikah akdedildikten sonra, düğün olduktan sonra normal aile hayatına geçmeleri asıldır. Aksi halde işte daha sonrasında keşke şunu yapmasaydık, bunu yapmasaydık diye pişmanlık duymak yerine zamanında bunların farkına varmak elbet en güzelidir. Tabii bununla ilgili ailelerin aslında Kur'an-ı Kerim'de Nur suresini güzelce okumaları, Nur suresi bütününü okuduğumuz zaman ondan alacağımız çok şeyler var. Hazreti Ayşe validemiz özellikle hanımlara Nur suresini bir okuyun diyor, tefekkür edin üzerinde. Okuyun demek, hatmi şerif gibi manasını anlamadan okuyup geçin demek değil. Yani bizdeki maalesef okuyuşlar, hatmi şerifler aslına, orijinal uygun olmuyor. Neden olmuyor? Hiç manayı düşünmeden, tefekkür etmeden hızlı bir şekilde okuyoruz, hatmi okuduk diyoruz. Halbuki hatmi şerif okumaktan, Yasin şerif veya Nur suresini okumaktan maksat, burada neler emrediliyor, neler yasaklanıyor, neler tavsiye ediliyor, nelerden sakınmamız isteniyor, ne gibi ibretli olaylar var, kıssalar var, oradan ibret alınması isteniyor. Yani sadece hızlı bir şekilde okuyup geçelim, hatmi okuduk. Doğru bir yönüyle. Lafız başına, harf başına belki ecir aldık. Bununla ilgili hadis-i şerifler de var. Fakat asıl amaç Kur'an-ı Kerim'in içinde neler emrediliyor, neler yasaklanıyor ve bize verilmek istenen mesaj nedir? Asıl hedef budur. Bunu da almamız lazım. Tamam, okuyalım. Arkadan manasını da okuyalım. Kısa tefsirini de okuyalım. Bize neler buyuruluyor, neler isteniyor? Yasin Şerif okuduk diyelim Perşembe günü. Vefat eden, ısım akrabamıza, anne babamıza sevabını bağışladık. Güzel. Ama bir de Yasin-i Şerif'in şöyle topluca bir mealini okuyayım, kısa kısa açıklaması olan bir tefsirini okuyayım dediğimiz zaman Yasin-i Şerif'te bize verilmek istenen mesaj nedir? Kıssalar nedir? İbretli olaylar nedir orada? O Habib-i Neccar'ın şehit edilmesi olayı neden ibarettir? İkinci sayfada. Bu orada bunları göreceğiz mesela. Şimdi dolayısıyla buna benzer okuyuşlar hem kıraat dediğimiz lafız başına sevap kazanmayı hem de mana olarak oradan alacağımız mesajı bize ulaştırmak için bunların okunması istenmiş. Yoksa tek taraflı hızlı bir şekilde okuyup geçmekten ibaret olmamalıdır. Çünkü İmam-ı Azam Hanefi mezhebinde değerlendirirken Kur'an-ı Kerim'in demiş lafızları mucizedir. Ama mana da bir mucizedir demiş. 50-50 yani yarısı lafız olarak mucize ise Kur'an-ı Kerim'in, yarısı da mana olarak mucizedir. Manayı da izlemek lazım ki mucize tamamlansın demiş. Yani bu yüzden namazlarda okuduğumuz sureleri de sürekli olarak aslında manayı izleyerek okumamız buna göre tavsiye ediliyor. Bir kardeşimiz hocam diyor, azimet ve ruhsat konuları nasıl anlamalıyız diye sormuş. Şimdi azimet tabii ağır olanı tercih etmek, ruhsatları değerlendirmek, ruhsat olarak müsaade edilen konularda kolaylıklardan istifade etmek anlamına geliyor. Mesela şöyle diyelim, biz bir takım yolculuklarda azimet ve ruhsat açısından düşündüğümüzde bir Amr İbn-i Abs Hazretleri Eshab-ı Kiram'dan bir seriyeyle Allah Resulü tarafından görevlendirilmiş, sefer sırasında bir yerde mola vermişler. Çadırlar kurulmuş. Fakat gece rüzgar çıkmış. Çölün soğuğu da soğuktur. Sular soğumuş. Çadırlarda biraz da üşümüşler. Amr İbn-i As ihtilam olmuş o gece. Sabaha kalkmış. Sabah namazına tabii diğer sahabiler de kalkıyorlar. İlke bazında komutan aynı zamanda namazı kıldıracak. Amr İbn-i As bakmış. Kırbalarda sular var yeteri kadar. Eğer ben rüzgarın altında demiş, şimdi boy abdesti alırsam bu sularla kesin hasta olurum. Allah Resulü bana bir görev verdi, bu görev aksar. Dolayısıyla teyemmüm abdesti alayım demiş. Teyemmüm abdestiyle namazı kılacak. Teyemmüm abdesti alırken bir iki sahabe görmüşler Amr'ı. Anlamışlar tabii. Onun cünüplük sebebiyle yıkanmadan teyemmüm abdesti aldığını ve geçmiş bir de namaz kıldırmış. Fakat onu teyemmüm abdestiyle öne geçtiğini gören bu iki sahabenin kalbine şüphe düşmüş. Demişler tembellik yaptı. Kırbalarımızda su vardı yeteri kadar. Tembellik sebebiyle, kesalet sebebiyle boy abdesti suyla almadı. Teyemmüm tercih etti. Bu namaz namaz olmadı demişler. Ama fitne çıkmasın diye de Medine-i Münevvere'ye dönünce peygamberimize konuyu arz etmişler. Yoksa böyle böyle demişler. Amr İbn-i As su olduğu halde boy abdestini suyla almadı, teyemmüm yaptı. Allah'ın Resulü çağırın bana demiş Amr'ı. Niye böyle yaptın demiş. Size bu şekilde su olduğu halde teyemmüm abdestiyle namaz kılabilirsiniz, teyemmüm abdesti alabilirsiniz dedim mi? Demediniz. Peki niye böyle yaptın? Ya Resulallah ben kendimi biliyorum demiş Amr İbn-i As. Hava soğuktu, rüzgarlıydı. Kırbalarda sular da soğumuştu. Eğer bununla boy abdesti alırsam rüzgarın altında hasta olacaktım. Sizin verdiğiniz görevi yerine getiremezdim. Peki bunu neye dayanarak yaptın deyince Amr İbn-i As iki tane ayet-i kerime okumuş. Bir tanesi وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفِسَكُمْ. Yani kendi nefsinizi, kendinizi öldürmeyiniz. Yani kendi tehlike, başka bir ayet-i kerime وَلَا تُلْكُوا بِيَيْدِكُمْ اِلَى تَهْلُكَ ayet-i kerimesi. İkinci ayette bunu okumuş. Kendinize kendinizi tehlikeye atmayınız. Ben demiş kendi elimle kendimi tehlikeye atacaktım. Rüzgarın altında boy abdesti alarak üşütecektim, hastalanacaktım, riske girecektim. Kendi elimle kendimi tehlikeye atmamak için bu ayetlere dayanarak suyla boy abdesti almadım, teyemmüm abdestini tercih ettim demiş. Allah Resulü uygun olanı yapmışsın buyurmuş. Ve diğer sahabilere namazınız namazdır, iade gerekmez buyurmuş. Ama bu arada başka bir rivayette keşke öne geçmeseydin cemaat olarak, yani namaza katılsaydın daha uygun olurdu dediği rivayeti de var. Yani bu takva ile ilgili tarafı tabii. Yani suyla boy abdesti alan ya da neyse normal abdesti alanlar var. Onlardan biri geçip namaz kıldıysa daha uygun olurdu buyurmuş Peygamberimiz. Şimdi buna benzer konularda tabii azimet buna rağmen ben su var, suyla abdest alacağım denebilir. Azimet bu. Sağlam olanı bu belki ama eğer hasta olma riski varsa ve sizin bedeniniz itibarıyla böyle bir risk de görüyorsanız bu defa ruhsata uyarak daha hafif olanı tercih ederek bunu bu şekilde uygulayabiliyorsunuz. Yine mesela yolculuklarda diyelim sünnet namazları kılma şeyimiz, mecburiyetimiz konusunda farklılıklar olabiliyor. Şimdi yolculuk sırasında bildiğimiz gibi seferi olanlara farz namazlar 2 rekata düşüyor. Öğlen ikinde yatsı namazları Hanefi mezhebine göre 2 rekat olarak kılmamız asıl. Sünnetleri kılma konusunda sabah namazı sünneti hariç yol kısmında kılmayabiliyoruz. Abdullah bin Ömer mesela sabah namazı sünneti dışında diğer sünnetleri yolculuk sırasında kılmıyormuş. Bir defasında oğlunun da katıldığı bir yolculuk sırasında öğlen namazı olması lazım. 2 rekat olarak kıldırmış seferi olarak. Ondan sonra atların bulunduğu yere doğru giderken arkasına dönüp baktığında diğer cemaatin işte son 2 rekat dediğimiz öğlen namazın son sünnetini kıldığını görmüş. Oğluna ne namazı kılıyor bunlar demiş. Efendim yüsebbihun, nafile namaz kılıyorlar demiş oğlu. Yüsebbihun, hadis metninde öyle geçiyor. Nafile namaz kılıyorlar. Yani son 2 rekatı kılıyorlar. O zaman Abdullah bin Ömer ki fakihtir, müştehittir Abdullah. İbadetinde, taatına son derece hassastır. Ben demiş Allah Resulü ile beraber yolculuk yaptım. Ebu Bekir ile yolculuk yaptım. Babam Ömer'le yolculuk yaptım. Ömer, Osman Vali'yle de yolculuk yaptım. Onların yolculuk sırasında demiş, bu sünnetleri kıldığını görmedim demiş nafileleri. Abdullah bin Ömer mesela. Dolayısıyla kendisi kılmamış. Oğlu da kılmadan atların yanına doğru gittikleri anlaşılıyor. Şimdi biz buna rağmen kılmayı istiyoruz diyelim. Kılıyoruz alışkın. Mesela azimeti tercih ediyoruz. Ama ruhsata uymak istersek kılmama hakkı var. Çünkü Allah Resulü kılmamış. Ebu Bekir, Ömer, Hazreti Ömer kılmamış. Bu rivayete göre. Şimdi dolayısıyla buna benzer konularda mesela öğlen ikindi namazlarını yolculuk sırasında veya seferi iken 2 rekat kılmak yerine 4 rekat kılmayı tercih etmek. Diğer mezheplerde bakıyorsunuz Şafii Maliki mezheplerinde 4 rekatı kılmayı tercih eden azimete uymuş deniyor mesela. Azimete uyar. İsterse 4 rekat da kılabilir. 2 kılma hakkı var ama ister 2 kılar ister 4 rekat kılar. Azimete uyarak 4 de kılabilir. Dilerse azimet tercih edebilir denmiş. Hülasa buna benzer konularda azimetle ruhsat arasında serbestlik olabiliyor. Mesela Ramazan günü aynı şekilde. Oruçluyuz. 10 gün bir uzak yere tatile çıkıyoruz Ramazan günü. Bakıyorsunuz ayet-i kerimede فَمَنْ كَنَ مِنْكُمْ مَنِدَ اَوَلَا سَفَرٍ kim Ramazan günü yolculukta bulunursa veya hasta olmuşsa فَعِدُتُمْ مِنْ اَمْنُخَرٍ başka günlerde kaza eder buyuruluyor. Yani hastalık veya yolculuk sebebiyle oruç tutmayabilir. Daha sonra kaza eder. Gün sayısınca kaza eder. Ayet-i kerime böyle. Fakat siz ben buna rağmen şimdiki yolculuklar fazla yorucu değil. Gittiğim yerde de rahat ediyorum. Rahat orucumu tutma imkanım var. Veya zorluk bile olsa ben orucumu tutacağım diyorsunuz mesela. Ramazan günü 10 gün yorucu yolculuk sırasında da orucu tuttunuz. Azimeti tercih ettiniz. Halilala. Yani kazaya orucunuzu bırakmadınız. Tutabilir mi? Tutabiliriz. Tutmayabilir mi? Tutmayabiliriz. Yani ruhsata uyma hakkımız var. Ama biz azimeti tercih ediyoruz. Oruç tutuyoruz, daha fazla sevap kazanıyoruz. Yani ruhsatla azimet arasında buna benzer farklılıklar var. Yani azimet bir bakma zor olanı tercih etmek, ruhsat ise kolay olanı. Madem İslam böyle bir kolaylık tanımış, ben o kolaylığı uygulayacağım anlamına geliyor. Fakat tabii ayet-i kerimelere baktığımızda mesela yürüdük mü yusra ve la yürüdük mü usur buyurulmuş. Allah sizin için kolaylığı diler, zorluğu dilemez. Yani illa zor olanı yapın demez. Kolay olanı tercih de edebilirsiniz diye. Hatta kolaylığı diler, tercih eder, tercih etmenizi ister anlamında Kur'an-ı Kerim'de ruhsatlara da dikkat çekilmiş. Yani hiç kimse ruhsatlara uymasın, herkes azimeti, zor olanları tercih etsin denirse din zorlaşır, zorlaşabilir. Zorlaşması da istenmiyor aslında. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vali olarak görevlendirdiği devlet görevlilerine yessiru ve la tuassiru diyormuş. Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Yani gittiğiniz yerde halkı yönetirken kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Beşra ve la tunaffira mesela. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Hep kolaylık tarafını tercih edin. Halkı yıldırmayın, nefret ettirmeyin şeklinde Peygamberimizin tavsiyeleri var. Yani buna benzer birçok konularda bakıyorsunuz azimet ve ruhsat kendini gösterebiliyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, fıkhi konularda şu konularda iki görüş vardır diyebilir miyiz? Mesela abdestin kan çıkması gibi durumlarda Hanefi mezhebinde bozulduğu, Şafii mezhebinde ise bozulmadığı yolunda farklı görüşler bulunabiliyor. İki görüş hakkı var mıdır diye soruyor. Ya da bu konuda telfik yoluna gidilse, yani istediğimiz zaman duruma göre abdestinin bozulduğunu, istediğimiz zaman da bozulmadığını düşünerek iki görüşü de uygulama durumu olabilir mi diye soruyor. Şimdi tabii bu konular mezhepler tarafından hükme bağlanırken, içtihatlar ortaya konurken hep kitap, sünnet, icma, kıyas delillerine dayanarak yapılmış. Yani delilsiz olarak kendi kanaatinden ibaret olmak üzere bir müçtehit hüküm ortaya koymamış. Hep Kur'an ayet-i kerimelere, hadislere dayanılmış. Fakat bu dayanmalarda farklı yorumlar ortaya çıkmış. Şimdi mesela abdesti bozan hallerle ilgili olmak üzere bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de ne var? Mekke'nin Meri'den Ebu Aleyhisselam evce ahdü kümeler gayet ayetinde abdesti bozan sizden kim hasta olur ve yolculukta bulunursa evce ahdü kümeler gayeti veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse ifadesi var. Tuvaletten gelmişse. Devamında evlâ meslûm nisâe veya hanımlarıyla mülâmesette bulunmuşsa ve ondan sonra abdest alması gerekir manasında su da bulamadıysa teyemmüm alsın diye ayet-i kerimede teyemmüm abdestine geçiliyor. Şimdi dolayısıyla abdesti bozan haller Kur'an-ı Kerim'de sadece tuvaletten gelmişseniz bir de hanımınızla mülâmesette bulunmuşsanız. İki ana kalem var, iki madde var yani. Şimdi tuvaletten gelmişseniz ifadesine aslında Peygamber Efendimiz açıklama getirmiş hadis-i şeriflerle. Yani kitap, sünnet, icma, kıyas diyoruz. Sünnetleriyle Allah'ın Resulü tuvalette insandan temiz olmayan şeyler, gayta veya idrar çıkışı olur. Dolayısıyla vücudun başka yerlerinden çıkan kan da buna kıyas edilmiş Allah Resulü tarafından. Mesela yine el kayü var hadis-i şerifte. İstifra, ağız dolusu istifra etmek diye mesela ifade ediliyor. İstifra etmek. Abdesti bozar diyoruz. Bunun gibi mesela yerlenme yine hadis-i şerifte zikredilmiş. Yine temiz olmayan bir şeyin vücuttan çıkması. Kısaca kan, irin, yaradan akacak herhangi bir sözünü ettiğimiz temiz olmayan şeyler, yerlenme gibi veya istifra ederek midemizden yine temiz olmayan şeylerin dışarı çıkması tuvaletten gelmeye kıyas edilerek Peygamberimiz tarafına ilave edilmiş, tefsir edilmiş yani ve günümüzde abdesti bozan haller olarak ortaya çıkmış. Fakat bu arada Şafii mezhebi sadece tuvaletten gelme, mülâmeset kelimesine bu defa hanımlarınızı cinsel ilişkiye girmek manasını Hanefiler verirken aslında gerçek anlamı mülamese kelimesinin bir hanıma, nikah düşen bir kadına, kendin eşi de dahil, çıplak elle dokunmak. Yani onun eline, yüzüne falan elle dokunması şeklinde tefsir edilmiş Şafii mezhebi tarafından. Yani bir yabancı kadına, nikah düşen bir kadına tokalaşmak, yüzüne dokunmak abdesti bozar diye değerlendirilmiş. Aynı ayet-i kerimeyi Hanefi mezhebi mülameset kelimesini karı koca arasında cinsel ilişki olarak, mecaz anlamı Arap dilinde sözlüklere bakılırsa bunu ifade ediyor. Hanefiler mecaz anlamını esas almış, Şafiler hakiki anlamını esas almış ve bir yorum farkı meydana gelmiş. Şimdi dolayısıyla mezhepler arasındaki bu yorum farkını biz efendim bazen Şafii mezhebine uyalım, bazen Hanefi mezhebine uyalım demek yerine bir tercih yapmamız lazım. Hangi görüşü esas alıyorsak, hangi mezhepteysek yani, ona kanaat getirerek veya o müçtehide güvenerek diyelim. Dolayısıyla kanın çıkması abdesti bozar görüşünde olan mezhebe bağlıysak onu devam ettirmemiz gerekir. Dolayısıyla diğer mezhebin işimize gelen yerini alalım, işimize gelen yerini terk edelim diye zigzag çizmeye başlarsak mayınlara basmadan sanki hep kolay olanları ala ala gideriz. Bu defa bazen öyle bazen böyle zigzag çizmeler ortaya çıkar. Yani kararlılık mezhep anlamına geliyor. Mezhebin bütünlüğü kabul edildiği zaman artık onun fakih ve müçtehit olmayan müntesiplerinin o mezhebin görüşüne uyması asıl oluyor. Aksi halde kendi ehil olmadığı halde, ayet ve hadisleri değerlendirecek bir ilme sahip olmadığı halde gelişi güzel, mayınlara basmadan sadece kolay olanları alayım derse buna telfik deniyor. Telfikul mezahip fiskun demiş İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Telfikul mezahip, yani mezhepleri telfik etmek, işine geleni almak, işine gelmeyeni bırakmak yoluyla hep kolaylarını, menfaatine uygun olanları mezheplerin içinden seçerek almak telfik anlamına geliyor. Bu şekilde mezhepler arasında telfik yapmak fiskun, bir fısktır, fasıklıktır dercesine İsmail Hakkı Bursevi'nin böyle bir değerlendirme yaptığı tefsirlerde nakledilir. Yalnız tabii şunu da ilave etmek gerekiyor. Mezheplerin bazı görüşleri tabii ki zaman içinde sıkıntı da meydana getirebiliyor. O zaman başka mezhepten görüş alınacaksa süreklilik arz etmeli. Ve bunu tercih erbabı deniyor. Yine fakirlerden başka bir mezhepten görüş alınarak kendi mezhebine mal etme tarzında mezhepler arası geçişler yapılıyor. Zamanı, zemine, ihtiyaçlara göre. O zaman bunun terfikle alakası yok. Bu tercih erbabının, fakih olan zatların tercih yaparak başka mezhebin görüşünü kendi mezhebine mal etmesi, onu esas alması, günümüzün şartlarında artık bu gereklidir manasında bununla fetva vermesine bağlı. Tercih yapıldığı zamanda da tabii ki o mezhep mensupları artık o görüşe de uyabilirler. Mesela günümüze gelirsek hanımların yolculuğu konusunda bakıyoruz. Hanefi mezhebi, bir kadın 90 kilometreden uzağa gidecekse muhakkak yanında bir mahrem erkeğin bulunması gerekir demiş. Yani ya kocası, babası, ağabeyesi, amcası, dayısı gibi nikaha düşmeyen derecede yakın bir akrabası bulunmadıkça bir kadın 90 kilometreden uzağa, 100-150-200 kilometre mesafedeki yere yolculuk yapamaz diye Hanefi mezhebinin benimsediği bir görüş var mesela. Şimdi bunu söylerken Hanefiler tabii ki bir hadise dayanarak söylemişler. La tusafirul meratu fevka salati eyyami ila ma'dir ma'razi mahremin diye hadis-i şerifte bir kadın yanında mahrem bir akrabası olmadıkça 3 günden fazla yolculuk yapmaz veya yapmasın. La tusafir veya la tusafiru, yolculuğa çıkmaz veya yolculuk yapmasın diye iki türlü anlam verilebiliyor. 3 günden fazla yolculuğa, 3 günde 90 kilometre olarak Hanefi mezhebinde hesaplanmış. Şimdi bu hadis-i şerif Hanefiler yaygınca olduğu için esas almış. Fakat Şafii mezhebi bu konuda yol güvenliği esastır demiş. Yolculuk sırasında bir kadının hakkını hukukunu koruyacak derecede yol arkadaşları varsa ve gidilecek yol güvenliyse bir kadın yolculuk yapabilir diye Şafii mezhebi fetva vermiş. Hac ibadeti başta olmak üzere önemli bir yolculuk gerektiği yerde kafileyle yolculuk yapabilir demiş Şafii mezhebi. Şimdi bunu tabii Şafii mezhebi de söylerken yine hadis-i şerife dayanmış. Başka bir hadis-i şerife. Belki biraz önceki hadis-i şerif kadar yaygın olmamakla birlikte yine Buhari hadislerinden Adi bin Hatim diye Hatem-i Tayin'in oğlu var. Eshab-ı Kiram'dan. O İslam'a girdiği dönemde Medine'ye geldiği bir sırada Allah Resulü ile görüşürlerken bir kişi şikayetçiler de gelmiş o arada bir mağduriyetlerini arz ederek Peygamberimize şikayette bulunmuşlar. Adi bin Hatim de buna şahit olmuş. Peygamberimiz onun da hazır bulunduğunu ve gelen bu şikayetçilerin durumuna şahit olduğunu falan görünce ya Adi demiş, şu anda Medine çevresinde güvenliği henüz sağlayamadık. Bu gibi olaylar olabiliyor. İnsanları mağdur eden durumlar olabiliyor. Fakat demiş Allah Resulü ileride öyle bir zaman gelecek ki ta Rey kentinden, ta İran'daki bir şehri örnek veriyor Peygamberimiz. Ki ileride oranın fethedileceğine işaret de sayılabiliyor. Bir kadın ta Rey kentinden tek başına atına veya devesine binerek hac için Mekke'ye gelecek. Allah'tan başka kimseden korkmadan haccını ifa edecek. Yine tek başına memleketine dönebilecek demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Buhari hadisidir. Şimdi İmam Şafii diyor bu Adi bin Hatim hadisine dayanarak demek ki önemli olan yol güvenliğidir. Eğer bir kadın tek başına giderken, yolculuk yaparken iffet güvencesi varsa, hiç rahatsız edilmeden yol güvenliği içinde gidip gelebilecek durumdaysa ya da gittiği yerde kalacak şekilde güvenlikli bir yolculuk yapabilecekse tek başına da olsa bir güvenilir kafileyle hacca da gider, yolculuk yapabilir diye fetva vermiş. İşte günümüzde şu anda Hanefi mezhebi bölgelerinde de bu görüş, hanımların 90 kilometrenin uzağa yolculuk yapmalarıyla alakalı bu görüş yaygınlaştı. Şu anda Yüksek Din Kurulu'nun kanaati de öyle, fakirin de kanaati o yönde. Dolayısıyla hanımların güvenli bir kafire içinde hacca gitmesi. Evet, kocası yok, ağabeyi, amcası falan yok ama diyelim ablası var, kız kardeşi var, halası var, teyzesi var veya çok güvenilir bir şirketin kafilesi içinde rahatlıkla hacca gidebilecek olan bir yaşlıca hanımefendi hacca gidecek. Hiçbir akrabası yok ama güvenlik içinde gidebileceği, onu götürüp getirebilecek yol arkadaşları var mesela. Bu yolculuğu yapabilir diye o mezhepte fetva verilmiş. Hanefi bölgelerinde de şu anda buna fetva veriliyor. O mezhepten görüş alınarak, tercih yapılarak yani Hanefi mezhebine mal ediliyor. Ama başka birisi ben buna rağmen bugünkü kafirlere güvenemem, gidemem diyebilir. Hanefi mezhebi zaten yanında mahrem akrabası yoksa zengin bile olsa o hanıma hac farz olmaz demiş mesela Hanefiler. Yani hacın farz olması için kadına gereken şartlardan birisi nedir? Yanında bir mahreminin bulunması. Kocası, ağabeyse, amcası, dayısı, oğlu gibi nikah düşmeyen derecede bir yakın akrabası varsa kafire içinde onu götürüp getirecek. O zaman üzerine hanımın farz, hac farz oluyor. Mali durumda müsaitse. Değilse zengin olduğu halde o hanımefendi kendisi gitmek zorunda olmuyor. İşte yerine mesela naib gönderme bu sefer. 5000 dolar, 5000 euroya, 6000 euroya verecek. Kendi yerine bir naib gönderebilir mesela. Ona kapı açık zaten. Vasiyet edince vefatından sonra bile onun yerine hacca başka birisi gidebiliyor bildiğimiz gibi. Yani tedbiri yine tedbiri var. Telafisi var yani. Ama kendinin fiilen gidip hac etmesi üzerine farz olmuyor Hanefi mezhebinde. Fakat Şafii mezhebinde söylediğimiz gibi eğer yol güvenliği varsa güvenilir yol arkadaşları içinde hacca gidebiliyor, umreye de gidebiliyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor bir mezheple amel etmekte Türkiye halkı olarak ifrat ediyoruz. Hanefiliği bir din olarak algılıyor bazı insanlar. Bu bağlamda mesela Yahudiler bilginlerini, Hristiyanlar rahiplerini dediklerini, onların helalını helal, haramını haram olarak kendilerine görmüşler, kılmışlardır. Bu konuda tercih yapmak bir zaruret olarak sayılabilir mi diye sormuş. Şimdi tabii günümüzde ilmi ehlinin söyledikleri daha önce Hristiyanların, rahiplerin, papazların söylediğiyle ilgili değil. Yani bugünkü ilim ehli, işte müftüler, vaizler, Yüksek Din Kurulu ve diğer İslam alimlerinin söyledikleri, dikkat edilirse kitap, sünnet, icma, kıyasa dayalı olarak hükümler ortaya konmuş, bunları nakilden ibaret. Yani filanca, dikkat edilirse alime göre diyoruz, filanca müçtehide göre, İmam-ı Azam'a göre, İmam Ebu Yusuf'a göre, İmam-ı Şafii'ye göre diyoruz veya Ahmet İbni Hanbel'e göre şeklinde veya ayet-i kerime, hadis-i şerife dayanarak bunlar söyleniyor. Şimdi bunların dışında bir ilim ehli kendine göre ilaveler yapmaya kalkarsa veya dinde olan bir şeyi yok saymaya kalkışırsa, o zaman hüküm koymak veya bir hükmü kaldırmak anlamına gelir. Buna kimsenin gücü yetmez ve onun söylediği geçerli de olmaz. Yani burada hüküm koymak dendiği zaman dine yeni bir şey ilave etmek veya dinin bir hükmünü kaldırmak derecesinde kendi fikrine göre bir şey söylemeye kalkarsa, o zaman haşa kendini Allah yerine ya da peygamber yerine koyarak ben de hüküm koyarım, ben de hüküm kaldırırım demek anlamına gelir. Mesela İslam'ın helal kıldığı bir şeye haram demek veya haram kıldığı bir şeye helal demek diyelim. Evet, bu haram denmiş ama ben bunun helal olduğunu ilan ediyorum dese bir kimse, buna gücü yetmez. Domuz etini İslam haram kılmış mesela. Başka birisi diyor ki efendim onun içinde trişinöz mikrobu var. Trişinöz mikrobu 90 derece, 100 derece kaynatıldığı zaman ölür ve domuz eti zararlı olmaktan çıkar. Bu yüzden çok iyi pişirildiği zaman veya domuz eti çok iyi ateşte kızartıldığı zaman trişin mikropları etkisini kaybeder. İnsan bedenine zararlı olan unsurlar ortadan kalkar. Geride faydalı olan gıdalar kalır gibi bilfarz. Kendine göre bir yorum yaparak domuz etini helal ilan etmeye kalkışsa mesela, boşuna bu sözü söylemiş olur. Buna itibar edilmez. Onun koyacağı hüküm geçerli olmaz. Geçerli kazanamaz. Bunun gibi. Yani İslam'ın kesin haram dediği, yani nesem yerde inama hanu ala hikmeti ve din velamun hinziri ayet-i kerimesinde Allah meyteyi, laşeyi, kanı ve domuz etini, domuz eti ne haram kılmıştır mesela. Ayet-i kerime de açık. Açıkça lahmul hinzir bu. Buna rağmen efendim biz şartlar değişti. Şimdi onun etinin insana zarar veren kısmı izole edilebiliyor. Etkisiz hale getirilebiliyor. Geride son derece değerli gıda unsurları kalıyor. Öyleyse domuz eti helal olmalıdır dese bu geçerli kazanamaz. Yani bunun gibi kısaca rahiplerin, papazların falan Hristiyanlıkta, Yahudilikte daha önce haram olan bir şeyi helal ilan etmeleri, helal olan bir şeyi de yasak hale getirmeleri onların meselesi. Yani bizim dinimizde böyle bir şey olamaz. Ve Rab edinme derecesinde haşa bir ilim ehlini Hristiyanlarda olduğu gibi böyle bir şey söz konusu İslam aleminde olmaz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, hürmeti müsahara başımıza gelirse Hanefi olarak Şafii mezhebini taklit edebilir miyiz diye sormuş. Şimdi hürmeti müsahara bildiğimiz gibi bir kimsenin bir hanım kızla evlenince o hanım kızın annesi, ninesi, kardeşleriyle bir hürmeti müsahara dediğimiz akrabalık meydana geliyor. Dolayısıyla ebediyen evlenme yasağı diyelim. Kayınvalidesiyle bir kimse ebediyen evlenemez mesela. Bir gelin hanım kocası vefat etse veya boşansalar kayınpederiyle ebediyen evlenemez. Mesela hürmeti müsahara meydana gelmiş oluyor. Bunun gibi daha önceden meydana gelmiş olan bu hürmeti müsahara boşanıp yıllar da geçse, 20 yıl, 30 yıl bile geçse devam edip gidiyor. Dolayısıyla böyle bir durumda başka bir mezhebin biz esnekliklerine istifade ederek hürmeti müsahareyi değerlendirsek olur mu diye kardeşimiz sormuş. Bir de meşru olmayan şekilde bir zina sonucunda mesela bir kadınla ilgisi olsa bir kimsenin Hanefi mezhebinde zina ettiği kadının annesiyle de akrabalığıyla da hürmeti müsahare meydana geliyor. Fakat bazı mezhepler bunu kabul etmiyor. Bu diyorlar nikahsız olduğu için sonuç meydana getirmez. Dolayısıyla hürmet-i müsahare meydana gelmez şeklinde değerlendirebilir. Bizim, fakat bizim Hanefi mezhebinde böyle bile olsa, nikahsız bile olsa akrabalık, akrabalık demeyelim ona da evlenme engeli meydana gelir. Kızıyla böyle bir duruma düşen erkek artık o kızın diğer akrabalarına da, o kızın kendi çocuklarına, annesine, babasına ve diğer akrabalarına sıhri hısımlık anlamında haramlık meydana geldiğini kabullenmesi gerekir şeklinde değerlendirmiş Hanefi mezhebi. Bunu esas almak tabii ki daha sağlıklı oluyor. Bu aşırı yorumlara giderek, diğer mezheplerin görüşlerine itibar ederek biz şöyle yapalım, böyle yapalım demek burada gereksiz ve yersiz olur. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, itikadi mezheplerde telfik nasıl olur? İmam Malik gibi inanıp İmam Ebu Hanife'ye göre amel edilebilir mi diye sormuş akide konularında. Şimdi akide inançla ilgili olan iki mezhep var bildiğimiz gibi. İmam Eşari, İmam Maturidi olmak üzere. Bunlara yorum var. Bir de Selefi'li diye bunları dikkate almadan ayetler, hadisleri biz olduğu gibi alırız diyen bir görüş söz konusu. Dolayısıyla itikadi yorum olarak biz Hanefi mezhebinde olduğumuz halde İmam Eşari'nin bilfarz bir görüşünü alsak ve yine ayet hadise dayanarak onun görüşünü esas alarak bir akide oluştursak o da bir hak mezhep diyoruz biz. Yani akidede bir sakatlık anlamına gelmez. Mesela şöyle diyelim, kadınlardan peygamber gelmiş midir, gelmemiş midir? Şimdi mezhebin birisi bütün peygamberler erkeklerdendir, hanımlardan hiç peygamber gelmemiştir derken diğer İmam Eşari bakıyorsunuz, kadınlardan da peygamber vardır diyor. Hazreti Meryem'i mesela ilgili ayetlerle bağlantı kurarak peygamber olduğunu ve diğer başka kadın peygamberlerinin bulunduğunu diyelim söylüyor. Şimdi biz buna arka plandaki delillere dikkat ederek itibar etsek, gerçekten de Hazreti Meryem aynı zamanda peygamber makamında olabilir desek, bu kanaate varsak, yine bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de vahiy kuvvetinde kendilerine Cenab-ı Hak'tan haber geldiği bildirilen bazı kadınların da peygamber hükmünde olacağını ileri sürsek akide bozukluğu olmaz. Yani diğer mezhebin görüşünü tercih etmiş. Daha doğrusu arka plandaki ayet-i kerimeleri dikkate alarak bir kanaate varmış oluruz. Yani bunu, buna telfik demek doğru olmaz. Biz yine Hanefi mezhebi üzere amellerimizi devam ettiririz. Diğer akide konularımızı yine İmam Maturidi üzere devam ettiririz. Ama bu konuda yani şu hanımlar peygamber makamında olabilir kanaatine varsak, delile dayandığımız için ve zaten diğer mezhepte de bu görüşte olanlar bulunduğu için bir akide bozukluğu olarak bunu değerlendirmek uygun olmaz. Efendim, burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.